Ayrım 37.
Halbuki can sıkıntısından ölmememizi sağlayan şey duygularımız. Onlarsız hiçbir şeyiz. Onlar olmasaydı hayatın anlamı kalmazdı. Duygular konusunda içinden çıkamadığı soru, insanların bir araya gelmiş duygu parçacıklarından ibaret olup olmadıkları, dış etkenlerin elinde birer kukla olup olmadıkları, kaderlerini ne ölçüde değiştirebilecekleri ve duygularını doğuştan yanlarında getirip getirmedikleri. Bu yüzden boş zamanında kısa hikayeler yazıyor. Bu uğraş ona yarattığı kahramanların kaderlerini belirleme gücünü veriyor. Genellikle kaderlerinden kaçmaya çalışan kahramanlar oluyor bunlar. En büyük isteği kendi hayatının dizginlerini eline almak, onu yıpratan bütün endişelerini denetleyebilmek. Hikayelerini son derece güçlü ve duygu dolu, zengin bir hayal gücüne işaret ediyor ve her zaman sürpriz bir sona bağlanıyorlar. Beklenmedik olanın sihrini taşıyorlar. Bazen muayenehanesinde yazıyor ve doktor kostümüyle dolaştığı için adının ve akademik unvanlarının yazılı olduğu bir tabelanın arkasında oturduğu için suçluluk duyuyor. İnsanlar aklının başka yerlerde dolaştığını bilseler hakkında ne düşünürlerdi? Bir sonraki kitabında bir sahtekarı anlatacak. Yayıncılar genellikle isimsiz yazarların romanlarını okumadan geri çeviriyorlar. Ama nasılsa bir tanesi ona ilgi göstermiş. Kendini tamamen edebiyata vereceği güne kadar hep boğulduğunu hissedecek. Kitaplarını resimleme işinde kendisi üstlenmiş. Çünkü bir yandan da resim yapıyor. Kendine özgü bir tarzı var. Portrelerinde genellikle insanların bedenlerinin bir bölümü tuvalin dışında kalıyor. Çerçeveden kaçmaya çalışan insanlar çiziyor. Ayrıca şiirlerini müziğe dökmüş. Çünkü bir diğer yeteneği de bestecilik. Tıp öğrencisiyken bir barda caz piyanisti olarak çalışmış, annesinin haberi yok. Başkalarını mutlu etmekten zevk aldığı ve sanatsal yeteneğini takdir edilmesinden hoşlandığı için. Yüzündeki buzdan maske ancak sanatla uğraşırken çözülüyor. Dış dünyaya gösterdiği, üstlerini bile kandıran, "Sen hiç sinirlenmez misin?" dediren o kusursuz öz denetimi ancak o zaman elden bırakabiliyor. Dolayısıyla istediği şey terfi etmek değil, zorla terfi ettirildiğini söylemek daha doğru olur. Daha fazla sorumluluk da değil. Tek istediği günün 46 saat olması. İçindeki boşluk duygusu açlıktan da susuzluktan da beter. Bu boşluğu doldurabilmek için dünyanın ona verdiğinden daha fazla zamana ihtiyacı var. Duyguları doyurmak imkansız. Kişisel tatmine ulaşmadan anne olamayacağına dair kendisine söz verdiği için çocuk doğurmayı ertelemiş. Annelerin büyük bölümü çocuklarını başyapıtları olarak görüyorlar. Ama o, sonunda çocukları olduğunda yazmayı bırakmayacağına ve onları hayatının nihai amacı haline getirmeyeceğine söz vermiş. Çocuklarım beni olağanüstü mutlu ettiler. Onlarda şiirsellik, mizah ve hayal gücü buluyorum. Ve onları seviyorum. Ama çocuklarını şımartan annelerden değilim. Onlarla birlikte olmayı sevmeme rağmen bir erkek olup çocuklara daha az zaman ayırabilmeyi tercih ederdim. Ve tabii ki başka bir varlığın kaderi üzerinde güç sahibi olmak onu düşündürüyor. Keşke çocuklarına özgüven kazandırmakla kalabilse, ötesine karışmamayı başarabilseydi. Kocası, kadın özgürleşmesinin önlerine bütün bu seçenekleri sererek kadınları öldürmekte olduğundan kuşkulanıyor. Ama tabii erkekler de kendilerinden beklenen bir yığın şeyi yerine getirmeye çalışırken yıpranıyorlar. Bir yandan da kendi yapmak istedikleri onca şey dururken, kocasının işinden bir seneliğine izin alma şansı da onunkinden yüksek değil. Neden peki? Çünkü bu imkansız. Neticede yerinizi kaybetmekten, alışkanlıklarınızı bozmaktan, sorun yaratarak patronun canını sıkmaktan korkuyorsunuz. Çocuğu olduğunda doğum izni bile almamış. Tek bir alışkanlığı değiştirmek için bir yığın başka alışkanlığın da değişmesi gerekiyor. Cerrahımın adı bende saklı. Benimle görüşmeyi o istedi. Fakat bu görüşmede hastalar ve işverenlerin doktorlarında duygu belirtileri görmek istemedikleri bir dünyada anlatması gerekenden fazlasını anlattı. Kim olduğunu açıklayabilmeyi isterdim. Çünkü ileride bir yazar ve sanatçı olarak ün kazanacağını umuyorum. Bu ihtimal gerçekleşirse adını açıklamakta özgür olacağım ve onun mesleki becerilerinden faydalanmış olanlar uzman bir doktor olmanın yanı sıra daha pek çok yetenek taşıyan biri tarafından tedavi edilmiş olduklarını öğrenmekten onur duyacaklar. Hayatlarında kimsenin kendilerinden bir şey beklenmediği bir boş alan bulunmadıkça her zaman gecikmekte ve her zaman koşturmaktayken insanlar kendilerini nasıl özgür sayabilirler? 200 yıl önce Lilliput ülkesi halkı Gulliver'in tanrısının kolundaki saat olduğu kanısına varmıştı. Ona başvurmadan hemen hiçbir şey yapmıyordu. Söylediğine göre bu alet hayatındaki her faaliyetin zamanını gösteriyor. Montesquieu, İngilizlerin nezaket eksikliklerinin zamansızlıktan kaynaklandığı gibi bir felsefi çıkarımda bulunmuştu. İngilizler meşgul insanlardı. Karşılaştıklarında şapkalarını kaldıracak kadar bile zamanları yoktu. Güya rehavetin hakim olduğu bu dönemde bile zaman yetersizdi. Böyleyken zamansızlığın bugünkü baskılarından kurtulma şansımız ne olabilir? Süper Kadınlar Neden Yeter Diyorlar adlı kitabın yazarı ve El dergisinin gözde köşe yazarlarından biri Michel Fitoussi, süper kadınlar adına şu sonuca varıyor. Her şeyden çok ihtiyacımız olan şey zaman. Fakat o da bu sorunu çözmenin bir yolunu bulamıyor. İş dünyasının erkek kodamanları ailelerini kariyerlerine feda etmekte sakınca görmezken diyor, süper kadınlar üstlendikleri her rolde hayranlık uyandırmakta kararlılar. Yardımsever, güzel, zeki, eğlenceli, çalışkan, iş hayatında kül yutmaz ve alabildiğince zarif olmaları gerekiyor. Bunların hiçbirinden vazgeçemiyorlar. Demir parmaklıklar artık değişti. Eskiden erkeklere zincirlenmiş durumdayken eşitlik için savaşıyorduk. Bugün kendi kendimizi zincire vuruyoruz. Göz kamaştırma bağımlısı olduk. Fitoussi kendi kuşağı için umutsuz. Kızlarının kuşağı içinde. Belki torunları bir çözüm yolu bulabilirler. Saatin icadından önce gerginliğin bambaşka bir çehresi vardı. O vakitler zaman artırılması ve hesabının verilmesi gereken küçük parçalardan, saatlerden ve dakikalardan oluşmuyordu. Daha çok dünyayı sarmalayan koca bir buluta benziyor ve insanlık bu bulutun dağılmasını bekleyip duruyordu. Geçmiş bugünün bir parçasıydı. İnsanlar kafalarının içinde en az kendileri kadar canlı görünen atalarıyla ve mitsel kahramanlarıyla çevrelenmiş olarak yaşardı. Genellikle yaşlarını tam olarak bilmiyorlardı. Çünkü zamandan çok sonsuza kadar sürecek yeni bir hayatı ilan eden tatlı bir nameden ibaret ölümle ilgiliydiler. Her medeniyet ebediyetin ne zaman vasıl olacağına ilişkin farklı bir tahminde bulunmuştur. Hindular daha 300 milyon yılları olduğuna karar vererek kendilerini acil endişelerden korumuşlardı. Çinliler zamanın döngüler halinde kendini tekrarladığında dolayısıyla aslında hiçbir şeyin değişmediğinde ısrar ediyorlardı. Shao Jung'a göre 129 bin yıllık döngülerdi bunlar. Zerdüştlerin inancına göre ise yeryüzünü yaratmak Tanrı'nın 3000 yılını almıştı. Fakat sonra Yahudiler bütün modern toplumlar tarafından benimsenecek olan yeni bir zaman kavramı icat ettiler. Geçmişi bugünden kesin bir şekilde ayırdılar. Tanrı ile temas kurmuş olduklarından onun hikmetlerini sergileyeceği geleceği sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Cennette değil bu dünyada. Adaletin sağlanacağı, çöllerin berekete kavuşacağı ve herkesin istediği kadar yiyip içebileceği bir geleceğin hayalini kuran ilk toplum onlar olmuştu. Yahudilerin zulme cevabı olan bu vizyon aynı zamanda geleceğe ilişkin hayaller kurma geleneğinin başlangıcıydı. Ve Daniel kitabının Orta Çağ'ın heretik din akımlarına, sosyalist ütopyalara, endüstriyel devrimlere ve bilim kurguya kadar uzanacaktı. İlk Hristiyanlarda dünyanın olduğu gibi kalmasında menfaati olan güçlü ve yerleşik kiliseler tesis edinceye kadar daha güzel bir gelecek vaat etme konusunda Yahudilerin peşinden gitmişlerdi. Ancak milattan sonra 431'de kıyamet öncesi bir mutluluk çağına ilişkin inancı batıl ilan ettiler. Bunun yerine dünyanın 6000 yıllığına yaratılmış olduğunu ve kısa zaman içinde kesinlikle sonunun geleceğini ileri sürdüler. Dolayısıyla yeryüzüne gelmiş insanların büyük kısmı zamanın geçip gitmekte oluşunu kendilerine pek dert etmemiştir. Modern çağın zaman kavramını farklı kılan şey bir şeyin bir kez olup bittikten sonra artık sonsuza kadar kaybolduğu anlayışının yanı sıra zamanın değişim ve dolayısıyla güvensizlik anlamına geldiği gibi bir düşünce biçimi içermesidir. İnsanlar saatin düzenli tiktaklarını, getirdiği değişmez alışkanlıkları ve onun tiranlığını bu yeni güvensizlik duygusunu hafifletmenin bir yolu olarak görmüş ve bağırlarına basmışlardır. Bu tiranlıkta tiranlığın başka pek çok örneği gibi bir kurtuluş çaresi olarak ortaya çıkmıştı. Günün ve gecenin her dakikasının belirli bir göreve ayrılması insanları günlerini nasıl geçireceklerini bilememenin azabından ve aylaklığın günahkar çağrısından kurtarma amacıyla Orta Çağ manastırlarında uygulanmaya başladı. Buna karşılık güvenliğin bedelini fazla yüksek bulanlar da çıkmıştı. Rabelais gibi. Asla saatlerin esiri olmayacağım. Saatler insanlar için yaratılmıştı. İnsanlar saatler için değil. Rabelais saatler sözcüğünü kullanmıştı. Çünkü saat insanların yeni yeni alışmaya başladığı bir zaman dilimiydi. Ben kendiminkileri üzengi gibi kullanıyorum. Canım isterse uzatıyorum, isterse kısaltıyorum. Bu sözleriyle sakin ve telaşsız insanlarla sistemli yaşamaya düşkün olanlar arasında birkaç yüzyıl boyunca sürecek ve neticede saatlerin lehine sonuçlanacak olan bir çekişmenin başlangıcını ilan ediyordu. Ancak bugün bu zafer sallantıdadır. 1481'de Lyon'da bir grup vatandaş şehre bir meydan saati inşa edilmesini talep eden bir dilekçe vermişlerdi. Böylelikle daha düzenli hayatlar yaşayabilecekler ve daha mutlu ve hoşnut olacaklardı. Şehrin tüccar ve sanayicileri zamanın hesabını tutmanın en ateşli savunucuları kesildiler. İnşa edilen her katedrale yine aynı amaçla dünyanın bir düzeni olduğunu gösterebilmek için birer saat kulesi eklediler. Strasbourg Saat Kulesi'nin inşası 1527'de başlayıp 27 yılda tamamlanmış ve şehir halkının düzenli yaşama alışkanlığına belki hakikaten katkıda bulunmuştu. Fakat dakikası dakikasına doğruluk anlamına gelen dakiklik sözcüğünün kullanıma girmesi 1770'lere buldu. Zamanı planladığı biçimde kullanmanın bir fazilet olduğuna fabrika işçilerini inandırmak için olağanüstü çabalar harcandı. Sanayi devriminin ilk günlerinde İskoçyalı bir sanayici, insanların düzenli yaşamaya ve düzenli alışkanlıkları olan derin nefretinden söz ediyor ve istedikleri saatte yatağa girip istediği saatte çıkamayacaklarını ve canlarının istediği zaman tatil yapamayacaklarını bir türlü anlamamalarından yakınıyordu. Buna karşılık düzenli yaşamak zaman yönetimi açısından doyurucu bir çözüm olmadı. Japon imparatorlarının 7. yüzyılda çıkardıkları fermanlarda kullanılan ilk buyrukları olan zaman tasarrufu da öyle. Çünkü verimli insanlarda programları üzerindeki aşırı yük nedeniyle çile çekmekten kurtulamıyorlardı. Sonsuza kadar genç kalma hırsıyla zamana meydan okumak zaferle sonuçlanmadı. Zaman öldürmek de özlenen zaferi getirmemiştir. Çünkü can sıkıntısından muzdarip insanların sayısı bugün hiç olmadığı kadar artmıştır. Ve neticede daima zaman sizi öldürür. Bugün bürokrasiler zamanın hep yetersiz kalmaya mahkum olduğunu ve işlerin daima elinizdeki zamanla orantılı olarak artacağını söyleyen Parkinson yasasını uygulamak için vardır. Sık sık cinsel ilişki kurmanın insan ömrünü hatırı sayılır ölçüde uzattığına ilişkin Çin kaynaklı düşünce 18. yüzyıl Londra'sının müşterilerine "Beyefendi, saatinizi kurmamı ister miydiniz?" diye yaklaşan fahişeleri tarafından halen yaygınlaştırılmaktaydı. Ama ne zamanı hazla doldurmak, ne çok uzun yıllar yaşamak, ne de daha az çalışmak modern insanın zamanla kusursuz bir ilişki kurmasını sağlayabildi. İnekler günün 22 saatini beslenmeye ayırırlar. Zaman geçirmenin doğal yolu bu olabilir mi? Kara sinekler zamanlarının sadece 3'te 1'ini beslenerek %40'ını dinlenerek geçirirler. %12'sini amaçsızca dolaşmaya veya uçmaya, %12'sini ise temizlenmeye ayırırlar. Bu dişi sineğin düzenidir. Erkek sinek daha az dinlenir ve yemeğini daha hızlı yer. Böylece zamanının %24'ünü gezintiye ve %20'sini temizlenmeye ayırabilir. Toplam %44'lük bir boş zaman demektir bu. Bu kadar yüzyıl çabaladıktan sonra batılılar da daha parlak sonuçlar elde edememişlerdir. Uykularından kesmeyi başaramamışlardır. Dünyada geçirdikleri zamanın %40'ı hala uykuya gitmektedir. Çalışmaya ayırdıkları süreyi yaklaşık %10 oranında azaltabilmişlerdir gerçi. Toplam 60 bin saat veya 7 yıl eden bu süre 1945'te yapılan mesainin yarısına karşılık düşer. Ama bu sefer de iş bulmak için gereken eğitime %12'lik bir ek zaman ayırmak zorunda kalmışlar ve seyahatle geçirdikleri sürenin %8, toplam 6 yıl büyükçe bir bölümünü işten eve ve evden işe gitmek için kullanır olmuşlardır. Bu durumda amaçsızca dolaşıp uçmak ve hiçbir şey yapmamak için ellerinde %30'dan daha az bir boş zaman kalmaktadır. Fransızların zamanları nasıl kullandıklarını yıllarca incelemiş olan William Grosin, 3'te 2'sinin zamanla gergin bir ilişki içinde olduğunu ve yüksek eğitimlilerle zenginlerin bu bakımdan en dertli grupları oluşturduğunu keşfetmiştir. Önlerindeki seçenekler ne kadar artar ve yapmak istedikleri şeyler ne kadar çoğalırsa her birine verebildikleri zaman o ölçüde azalmaktadır. Boş zamanı değerlendirme işi örgütlü bir piyasaya dönüşmüştür ve bu piyasa baştan çıkartıcı öyle çok fırsatla o kadar tıka basa doludur ki insanlara sunduğu şeyin özgürlük olduğu kuşkuludur. Mümkün olduğunca yoğun bir hayat yaşama arzusu insanları su piresinin açmazıyla karşı karşıya bırakmıştır. 8 derecelik ısıda 108 günlük ömrü olan bu canlı türünün nabzı 28 derecede 4 kat hızlanır. Dolayısıyla toplam ömrünün her halükarda 15 milyon nabız atışıyla sınırlı olmasına rağmen bu sıcaklık derecesinde sadece 26 gün yaşayabilmektedir. Teknoloji bir nabız hızlanması olmuştur. Ev işini, seyahati, eğlenceyi sıkıştırmış, içine her gün yeni bir şey tıkıştırarak mevcut zaman dilimini ağzına kadar doldurmuştur. İnsanları hayatın gereğinden hızla aktığı duygusuna sürüklemesi teknolojiden beklenen şeylerden biri değildi. Bir başka sosyolog, Stotzel, zamanla huzurlu bir ilişki içinde olan Fransızların oranının çok daha yüksek olduğunu %36 ileri sürüyordu. Fakat o, çalışmayan insanları da araştırmasına dahil etmiştir. Yalnız çalışanları incelemiş olan Grossin, tam bir sükunet içinde yaşayan ancak %7'lik bir grup saptamıştı. Bundan iş yerindeki gerginliğin, sıkılığın ve monotonluğun insanların geriye kalan zamanlarını nasıl geçirdikleri üzerinde son derece belirleyici bir etkisi olduğu sonucunu çıkardı. Kimileri pasifleşmekte ve boş zamanlarının denetimini ellerinde tutma yeteneğini kaybetmekte, kimileri de mesai saatleri içinde mecburen boyun eğdikleri kısıtlamalara baş kaldırma dürtüsüne kapılmaktadır. Baş kaldıranların en yoğun olduğu grup, okul yıllarında maruz kaldıkları hizaya sokulma çabalarının uslandırmaya yetmediği gençlerdir. Gençlerin direnme eğilimi, beklenmedik olayları ve fırsatları olumlu karşılamaya yatkınlıklarıyla kendini gösterir. Nüfusun tamamı göz önüne alındığında, beklenmedik olaylara olumlu bakanlar %42'lik, bakmayanlar %38'lik bir dağılım gösterirler. Geriye kalanların bir fikri yoktur. Bu dağılımın şaşırtıcı bir yanı olduğu söylenemez. Gel gelelim 20-25 yaş arası gençlerin %68'i beklenmedik olaylardan hoşlanmaktadır. Bu fikri paylaşan ikinci kategori ise kadınlar oluşturur. Her 3 erkekten birine karşılık her 2 kadından biri olumlu cevap vermiştir. Kadınların doğaçlama lehine ve kaçışı olmayan sabit planlar aleyhine gençlerle ittifak içine girmesi çağın yeni patlayıcı maddesinin ta kendisidir. Ancak seçenekleri önlerinde açık tutma arzusunu bir amaç duygusuyla birleştirmedikleri sürece patlama gerçekleşmeyecektir. Üstelik sırf değişimden heyecan duyuyor olmaları değişecekleri anlamına gelmez. Yaşları ilerledikçe pek çoğu daha düzenli alışkanlıklar edinmektedir. Bekar Fransızların ve çocuk sahibi olmayan Fransız çiftlerin yarısının düzenli öğünleri yoktur. Buna karşılık çocuk sayısı arttıkça alışkanlıklar da aynı ölçüde düzene girmektedir. Grossin'in iddiasına göre düzenli alışkanlıkların önemi kısıtlamaları kabullenmekle, hayata daha gerçekçi bakmakla, beklentileri azaltmakla ve daha iyi bir geleceğe ilişkin umutların zayıflamasıyla paralel yürümesinde yatmaktadır. İnsanlar kendilerinden bekleneni yapmakta ustalaştıkları zaman bu tür taleplerde despotça bir yan görmeyi bırakırlar. Haddizatında onlara aşağılayıcı bir sıfat olarak yakıştırılan gönül rahatlığı halinde kendileri bir çeşit özgürlük bulmaktadır. Grossin'in hesaplamalarına göre Fransızların %45'i düzenli hayatlar yaşamaktadır ve %22'si eni konu düzen meraklısıdır. Böyle büyük bir çoğunluk söz konusuyken aşırı meşguliyetin azabına karşı yeni çözümler bulma işinin yeterince ciddiye alınmamasına şaşmamak gerekir. Fransız nüfusunun 1/3'ü haftada 30 saatten daha az çalışmayı hayal edememektedir. Fransızların sinek taklidi yapmaya hevesleri yoktur. Bununla birlikte zamanın dokusu yeni bir hassasiyet kazanmıştır. Zaman artık daha rahat, daha tatlı, daha kıvamlı akmaktadır. İnsanlar kendilerine uygun ritimlerde çalışarak işlerinden zevk almanın ve farklı uğraşlara farklı ritimlerle yaklaşabilmenin arayışı içindedir. Sanayi devriminin saldırdığı ve yok etmeye çalıştığı şey işte bu kişisel ritim kavramıydı. Bu sürecin nasıl geliştiği hafta sonu tatilinin unutulmuş tarihinde gözlenebilir. Hemen bütün dillere İngilizce aslından geçmiş olan bu terim aslında İngilizlerin insanlığa zehirli bir armağandır. 18. yüzyıl Birmingham'ın zanaat atölyelerinde Bir ziyaretçinin düştüğü notlara göre insanlar göz kamaştırıcı bir çalışkanlık sergiliyor ve kendilerine özgü hayranlık uyandırıcı bir hayat sürüyorlardı. İspanya halkı gibi yaşıyorlardı veya şark geleneklerine göre sabah 3 ya da 4 sularında işlerinin başına geçiyorlardı. Öğle vakti paytos ediyorlardı. Çoğu bir siesta çekiyor, bazıları atölyelerini meyhaneye çevirip sofra hizmetinde çıraklarına yaptırarak bu dinlenme süresini atölyede yiyip içerek geçiriyordu. Bir kısmı da misket veya 9 kuku oynamayı tercih ediyordu. Bu minvalde oyun oynayarak 3 ya da 4 saat geçiriliyor, sonra yeniden işbaşı yapılıp 8'e, 9'a bazen 10'a kadar çalışılıyordu. Bütün sene böyle gidiyordu bu. En çok cumaları çalışıyor, cumartesi günleri mal teslimi yapıyorlardı. Buna karşılık pazar ve pazartesi günleri ve çoğunlukla salıları da paydos ediyorlardı. Hatta bazen çarşambayı da tatile kattıkları oluyordu. Bu uzun tatilden amaç kısmen içki alemlerinin etkisinden sıyrılmak, kısmen de köpek ve horoz dövüşleriyle, boks müsabakalarıyla vakit geçirmekti. Ama esas neden erkeklerin hayatlarını düzenleyen şeyin ailelerinin nafakasını çıkarmak oluşuydu. Herkes bilirdi ki ihtiyaçlar karşılandıktan sonra insanların hiçbiri veya en azından pek çoğu daha fazla çalışmaya yanaşmazdı. Başka bir deyişle Birmingham zanaatkarları vaktiyle Hintli köylülere yol göstermiş olan ilkeleri benimsemişlerdi. Nasıl bir hayat standardı istediklerine karar veriyor ve bu standardı tutturmak için gerekenden daha fazla çalışmıyorlardı. Cumartesi tatili fabrikalarında bu düzensizliği istemeyen imalatçıların buluşudur. Fabrika patronları küçük bir dalavereyle pazartesi tam gün çalışılması karşılığında cumartesi mesaisinden 3 saat keserek aziz pazartesiyi tahtından indirdiler. İşçiler işten atılma korkusuyla bunu kabul ettiler ama tek neden bu değildi. Aynı zamanda işçilere onları kötü eğlencelerden koparmayı amaçlayan yeni bir takım akılcı eğlenceler sunulmaya başlamıştı. 1841'de Birmingham'da ilk kez trenle gezinti turları düzenlendiğinde bu turlar pazartesiye konmuştu. Kulüp yemekleri de aynı şekilde pazartesi akşamları yapılıyordu. Fakat giderek cumartesi bir alışveriş gününe dönüştürüldü. İyi yaşamak için gereken para arttı, inşaat şirketleri ev sahibi olmak için para biriktirilmesini teşvik etti. Aziz pazartesinin yandaşlarıyla muhalifleri arasındaki uzun savaş, İşle boş zamanın birbirinden koparılmasıyla sonuçlandı. Ne var ki bugün insanlar her şeyden önce işlerinin ilgi çekici olmasını talep ediyorlar. Artık zamana karşı yeni bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor. Aziz pazartesiyi diriltmek bir seçenek olabilir ama onu tamamen değiştirerek. Bu kez haftalık bir ayılma molası olarak değil, insanların kendilerine hayatta birkaç kez verecekleri uzun, çok uzun bir tatil olarak. Ömrümüzün halihazırdaki bölümlenişi bize sanki sonsuza kadar değişmezmiş gibi gelmektedir. Çünkü emekliliğin ve hafta sonu tatilinin ne kadar yeni düzenlemeler olduğu unutulmuştur. Bizim gibi hafta sonu tatilinin İngiliz mucitleri de hafta sonu terimi 19. yüzyıl sonunda ortaya çıkmış ve 1906'da Fransızlar tarafından ithal edilmiştir. İngiltere'de tatil günlerinin sayısının 16. ve 17. yüzyıllarda keskin bir düşüş göstermiş olduğunu ve resmi pazartesi tatillerinin aziz pazartesinin saltanatından yadigar kaldığını unutmuşlardı. Fakat İngiltere dünyanın en güçlü sanayi ülkesidir diye İngiliz haftasını taklit eden bütün dünya bunun bir modadan başka bir şey olmadığını ve modaların değiştirebileceğini hatırlayabilir. Hafta sonu tatili Sep tatilinin ancak bir yarısıdır. Tanrı Yahudilere ayrıca her 10 senede bir Sep tatili yapmalarını buyurmuştu.